Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü podcastinde bugünkü konuğum World Design Organization yönetim kurulu üyesi Sertaç Ersay'ın. Hoş geldin Sertaç Bey.
Hoş bulduk, merhaba.
Çok memnun oldum sizi programda ağırladığıma. Ben kısaca yine adet olduğu üzere dinleyicilerimize sizi tanıtayım. Sizin de ekleyecekleriniz varsa tabii sonra konuşuruz. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım mezunusunuz. Sonra Koç'ta Executive MBA'niz var. Uzun yıllar, 20 yıl kadar Koç grubunda önce Demirdöküm'de ardından Uzak Doğu'daki iştirakinde tasarım yöneticiliği yaptınız. Sonraki 6 yılda da Kare grubunda tasarım ve inovasyondan sorumlu başkan yardımcılığı yaptınız. Son 5 yıldır ise ulusal ve uluslararası meslek organizasyonlarında yöneticilik yapıyorsunuz. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun ve Yaratıcı Endüstriler Konfederasyonu Başkanısınız. Dünya Tasarım Organizasyonu'nun da yönetim kurulu üyesisiniz. 30'dan fazla ödül sahibisiniz. 5 kıtada konferanslara konuşmacı olarak katılıyorsunuz. Böyle bir özet yaptım. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz var mı?
Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii endüstrinin içerisinde ilk günden beri olmanın yanı sıra öğrencilik döneminden beri de STK'ların ve sosyal ağların içinde olmanın keyfini yaşıyorum diyeyim. Herhalde konuşmalarımızın içerisinde detaylara beraber gireceğiz.
Şimdi Sertaç Bey, belki dinleyicilerimiz inanmayacaklar ama ben size neler konuşacağımızı yazı olarak paylaşmadım. Sıradaki sorum şuydu aslında, kendime koydum orada, dedim ki benim tanıdığım birçok tasarımcı içine dönük insanlar. Böyle kendi dünyalarında yaşıyorlar genellikle. Sizde bir örgütçülük de var. Ve bu sorudan mı gelişti? Başta da var mıydı diye soracaktım. Yani böyle bu kadar yöneticilikler organizasyonlarda nasıl? ODTÜ'nün verdiği bir şey mi yoksa kişisel bir şey mi?
Bu galiba ODTÜ'nün bizim dönemde benim merakım üzerine keşfettiğim bir yönelim. O dönemki dünyamız tabii internet yok, bu tip dijital mecralar yok. Değerli kütüphanelerimiz ve kütüphanemizdeki o değerli periyodikler, yayınlar ve dışarıya açılan kapılar. Ve bu kapılar ve yayınlar üzerinde gördüğüm, keşfettiğim aslında ağların gücüydi. Buna dernekler, vakıflar, STK'lar neler dersek diyebiliriz. Biraz o yol beni ve o merak oraya doğru iletti. Yani belki yine konuşmalar içerisinde ilerleriz ama şunu fark ettim. Farklı kültürler, farklı alanlar ve farklı disiplinlerden temsilcilerle bir araya da olmanın getirdiği değer çok büyük ve o değeri üretebilmenin yolu da bu ağların içerisinde olmak. Öyle söyleyeyim.
Bana da sürekli, bazen sürekli demeyeyim de, bazen eleştiride bulunuyorlar. Çok ODTÜ propagandası yapıyorsun, çok ODTÜ'nün şey çıkarıyorsun diye. Elimizde değil yani, biraz bizi bir şekilde şekillendirdi yani hakikaten.
Valla dayanamadan hemen bir katkıda bulmak istiyorum. Şöyle, ODTÜ'nün bize öğrettiği, ODTÜ'den mezun olduğumuz için okulumuzu anlatıyoruz. Diğer okulların mezunları da kendi okullarını anlatacaklar. Gerçekten. Öğrettiği şey şuydu: problemle nasıl başa çıkılır, çözüm yöntemleri nasıl geliştirilir ve de sonuca gidinceye kadar nasıl mücadele edilir. Yani bu ilkelerle her alanda, her disiplinde, her mezun mücadele ediyor. Dolayısıyla bu zaten tavsiye ettiğimiz bir metodoloji.
Çok doğru. Peki, o zaman şöyle başlayalım. İyi bir tasarımcı olmak için ne gereklidir diye sorsam?
Evet, şöyle diyebilirim ben. Çok farklı bir yerden bakarak da gireyim konuya. Tasarımla sanat arasındaki temel bir farka referans eden iki cümle söyleyeyim. Sanat ve sanatçı kendini gerçekleştirir ve bekler. Yani birileri fark eder, kabul eder, kabul etmez. Zaman içerisinde farklı şeyler olabilir, yaklaşımlar olabilir. Ama tasarımcı kendini gerçekleştirmeyi birinci sıraya koymamalıdır. Koymaz da problemin, odaklandığı sürecin kendisini gerçekleştirmeye, çözmeye, ilerletmeye çalışır. Dolayısıyla tasarımcıyla sanatçı ve sanat arasındaki farkı böyle ortaya koyduğumuzda, o zaman demek ki tasarımcı aslında probleme odaklanan, gerçek ihtiyaca odaklanan, doğru çözümler getiren, getirirken de çevreye, ekosisteme getirebileceği olumlu yanlarla beraber olumsuz faktörleri de düşünebilen, bir disiplinler arası da geçişte önemli bir rol üstlenen bir alan diyelim buna. Hani bunu açtığımızda açarız zaten beraber ama Böyle bir özelliği var. Dolayısıyla böyle bakınca da problem çözen bir alan. Problemi çözerken de işbirlikleri kuran bir alan olarak ben bakmak istiyorum.
Peki şimdi biraz siz sanatla karşılıklı bu değerlendirdiniz. Benim sorumu biraz şeye soktu, çıkmaza soktu belki bilmiyorum. Herkes tasarımcı olabilir mi diye soracaktınız.
Şöyle, herkes tasarımcı olabilir mi? Tabii ki herkes tasarımcı olabilir. Kendi yaşamı içerisinde, içinde bulunduğu ekosistemlerde. Nedir tasarım? Aslında mevcut olan problemleri, yani çözmemiz gereken ve önümüzde duran meselelere bir yaklaşım geliştirmektir. Ama şimdi herkes neden de olamayabilir dedi, bir dönelim. Çünkü tasarım problemi çözerken kaynak kullanmaktır, bir metodoloji kullanmaktır, ileriye dönük bir yaklaşımlara, ne diyelim, kendi içinde ve ölçeğinde liderlik yapmaktır. Tasarım çok soyut bir kavramdır. Tasarımcının önemli bir rolü var. O konuşulan bir ton soyut kavramı bir araya getirerek somutlaştırır ve o somut kavramın üzerinden de tartışmalar açar, platformlar oluşur, müzakereler oluşur. Dolayısıyla eğer tasarımcı yanlış bir yola, yanlışı doğrusu da bunun nedir o ayrı bir şey, veya ne diyelim, arzu etmediğimiz bir yola ittiyse bütün bu paydaşları ve sistemleri, çok uzun bir zaman dilimi sonra hey neredeyiz biz, neler yapıyoruz, bu kadar kaynak harcadık, bu kadar enerji harcadık, başladığımız yer şurasıydı, geldiğimiz yer burası oldu, ne oldu diyebiliriz. O yüzden de tasarımcı kendi yaşamı içerisinde, kendi dokunduğu alanlarda, herkes kendi yaşam dilimi içerisinde bu alana bir şeyler katabilir ama bunun artık küresel kalkınma planları içerisinde bir yeri var, sosyal refah içerisinde bir yeri var, kaynak kullanım içerisinde bir yeri var, çevreye, gezegene verdiğimiz zararlar konusu bir yeri var, ürün, yaşam, insan ilişkisi içerisinde bir yeri var. O zaman da baktığımızda, yani herkes tasarımcı olabilir mi? Bu da başka bir artık alan olmaya başlıyor. Bu alanın içerisinde tasarım alanına liderlik eden, disiplinlere liderlik eden profillerin de bu konuda çok yetkin, temel eğitimlerini almış, disiplinler arası bu yönetimi yapabilen, kendini ifade edebilen bir meslek alanı olması gerekiyor. Dolayısıyla burada biraz hani eğitim şart diyoruz. öyle bir demek ki bakmakta fayda var.
Ayşe Bilsel'le yaptığımız podcast'te de ben şey örneği vermiştim. Hani herkes yemek yapabilir ama herkes de Michelin yıldızlı restoranda şef olamaz yani sonuçta.
Aynen çok güzel bir metafor olmuş. Aynen öyle. Kendiniz için yapabilirsiniz, arkadaşlarınız için yapabilirsiniz ama büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Neden? Yaptığımız bu yemekler, tasarımlar diyelim, o kadar çok tur atıyor ki dünyada, etkilerini yani bambaşka parametrelerle düşünmek gerekiyor. Gezegende dolaşıyor, bizlerden daha çok dolaşıyor tasarladığımız ürünler dünyada.
Tam da şimdi onu soracaktım. Yani dünyada tasarımdan beklenti artıyor sanırım. Yani sistemin bütün yükünü sanki size yüklüyorlar gibi geliyor bana. Yani onca yıl sürekli sizi daha güzel, daha şık diye koşturdular. Şimdi de daha yeşil, işte daha az malzeme kullanın diye sizi, yani sürekli olay tasarım üzerinden gidiyor gibi geliyor bana.
Şimdi zaten şöyle bir paradigmanın içerisindeyiz hep beraber. Hem böyle rekabetçi, kalkınacağız, işte çok satacağız, verimliliği yüksek, katma değeri yüksek ürünler yapmak durumdayız. Diğer disiplinlerle beraber ortak bir hedefe doğru gideceğiz vesaire vesaire. Fakat bir yandan da tasarımcıların bir görevi var. İşte evet, gezegeni korumak, çevre faktörleri, diğer şeyler ve sihirli birçok kelime var. Yeniden kullanmak, yeniden onarmak, döngüsel ekonomi içerisindeki yeri vesaire. Oralara da girebiliriz ama bütün bu şey içerisinde bir paradoks da var. Yani hem rekabet için değeri yüksek ürün ve sistemler geliştirmek zorundayız. Bunu kimi zaman çok satmak, kimi zaman değer payını artırmak, başka bir şeyler konuşabiliriz orada ama bir yandan da gezegeni kollamak zorundayız. Canlıları, insanları kollamak zorundayız. Bir tasarımcılara aslında kendine yüklenen bir değer ve sorumluluk da olmaya başladı. Tasarımcı, eğer biz bir restorandaki aşçı gibi dersek öyle başlayalım. Restoran sahibi de tasarımcı olabilir, o ayrı bir şey. Ama o zaman karar verici tarafta, yani ne bileyim, tasarladığı o pizzayı öneren tarafta, ne kadar yeşil, ne kadar peynir koyacak tarafında gibi baktığınızda, o zaman mutfakta bazı şeyler doğru konuşulursa izleyen süreçlerde olası problemleri de önceden öngörmek mümkün olabilir. O yüzden nasıl bir form kullanıyoruz, nasıl bir kullanım senaryosu öneriyoruz, nasıl bir ilişki ara içerisinde nasıl bir üretim öneriyoruz, nasıl bir kaynak öneriyoruz, nasıl bir ihtiyacı hangi yöntemlere cevaplamayı deniyoruz gibi meseleler ilk bu safhada gözetilirse bambaşka neticeler çıkıyor. Bu konuda uluslararası birçok tasarım konseyinin yaptığı araştırmalar var, rakamlar var. Yani süreç doğru yönetilirse sonucu ne olur? Eğer yolundan saparsa ne olur? Bunu aslında sonunda da hep baktığımızda zamanı, verimliliği, kaynakları doğru yönetebilenler zaten rekabette de doğru bir yol haritası içinde gidiyorlar. Öykündüğümüz, beğendiğimiz doğumuzda veya batımızda olan büyük oyuncuların bu işi bir miktar çözmüş ülkelerin aslında gayri safi milli hasılalarına, rakamlarına, uluslar, şirketler, inisiyatifler bazında baktığımızda bu karşımıza zaten çıkıyor. Yani dolayısıyla sofistikasyonu biraz derinleşen ama aslında anlatımı gittikçe daha da basitleşen bir şeyden bahsediyoruz.
Doğru. Evet, yani ben de kendi kurumsal hayattaki şeyimi düşününce eskiden bu çevre konuları bu kadar tabii gündemimizde değildi bundan 20 sene önce ve işte mesela bir şişe tasarlarken başına bir folyo koymak bizim için çok şeydi, yani olmazsa olmaz bir şeydi falan. Şimdi yani düşünemiyorum, bir de üzerine folyo koyacağız, o şey geri dönüşmüşüz müsün falan filan de Türk şeyler yapacak. Hani masrafını bir kenara bırakın. Tüketici bunu şey yapıyor mu sizce? Hala o folyonun albenisi çevresel etkisine ağır basıyor mu? Veya bu kültürden kültüre değişiyor mu?
Bu hem kültürden kültüre değişiyor. Coğrafyadan coğrafyaya da değişebiliyor. Ama bu katmanlar her yerde var. Dolayısıyla bunu hemen ülkeler bazında ayırmak yerine aslında farkındalıkları yüksek nihai kullanıcı ve son kullanıcı üzerinden bakmak lazım. Bir çıt sosyal refahla da ilişkisi var. Yani aslında zincirin son halkalarından birisi, belki de bazen ilk halkası, bu konudaki talepkar olan tüketiciler diyelim, satın alma eğiliminde olan nihai kullanıcılar diyelim, farkındalıkları ne kadar artarsa, bu konudaki cüzdan payları ne kadar kendileri açısından bu davranışlarına izin veriyorlarsa, nitelikli ürünü, zaten nitelikli ürün ailesine doğru bir yönelimleri var. Bunu da aslında belki bir tasarım yarışmalarını vesaire konuşabiliriz bir yerde. Uluslararası aslında bu tasarım yarışmalarının o verdikleri o markalama nihai kullanıcıya aslında bir, aslında ne diyelim, sübliminal bir mesaj veriyor. Bu iyi bir iyi bir üründür. Bunu biraz gözet diyor. O konuda da yapılan araştırmalar var. Sonuçlara nasıl etki ettiği ile ilgili.
Tamam, peki onlara da bakalım. Ben biraz Türkiye hakkında bir şeyler sormak istiyorum. Biz yani pratik zekalı bir milletiz diye düşünüyorum. Böyle esneyiz, hani çözüm üretmekte falan filan. Ama galiba böyle idareten bir şeyleri yapmayı, kotarmayı seviyoruz. Yaratıcılığımızı doğru yönde kullanmıyor olabilir miyiz? Bilmiyorum, böyle bir gözlemimiz var mı?
Ya şöyle, zaten bence şöyle cevap verelim. Rakamlara izin verelim. Kullanmış olsaydık arzu ettiğimiz seviyede, uluslararası pazarlardaki bizle ilgili indikatörlerde, rakamlarda daha iyi olurduk. Şimdi ihracatımız 10 kat olurdu. Gayri safi milli hasılamız 15 kat olurdu. Ne bileyim, eğitim ortalamamız çok daha yukarıda olurdu. Katma değerli ürünlerde daha yukarılarda olurduk vesaire. Fakat bu bir tabii yolculuk. Şikayetlerimizi söyleyeceğiz hiç çekinmeden. Bunları da daha da çeşitlendireceğiz ve sonra iyileşme alanlarına bakıp hemen motive olacağız. İleriye doğru gitmemiz lazım. Dolayısıyla daha önümüzde bir yol var ama buralarda da kat etmemiz gereken mesafeler de var. Sıkıntılarımız var. Zaten şimdi G20'ye bakıyoruz. Bazen 19'dayız, bazen 22'deyiz, bazen 18'deyiz ama bir türlü 17'nin önüne geçemiyoruz. Onun da neden derseniz bende bir cevabı var, yani onu da hemen paylaşmak isterim.
Harika. Şimdi o zaman şöyle bakalım mı? İki türlü bakalım. Bir tanesi meslek erbabı olarak sizin tasarımcılar olarak kendinize bakış açınız. Bir diğeri de sektörün sizden beklentileri. Şimdi bir arama toplantısı yapmışsınız gördüğüm kadarıyla, ben biraz sizin hakkınızda araştırma yaparken. Oradan bir takım çıktılar elde ettiniz. Sonra ardından da bir strateji toplantısı yapmışsınız yine galiba. Yani çok özel alanları değil tabii ama paylaşabileceğiniz miktarıyla hangi alanlara odaklanmayı düşünüyorsunuz hocam?
Şöyle, şimdi tarihsel perspektif içerisinde tasarım alanı ve etkileri gelişerek ilerliyor. O gerçekten uzun bir aslında sohbet konusu ama şöyle en basite inersek, en basite, en dipte ürün odaklı bakıştan artık bir sistem odaklı bir bakışa geçiyoruz. Önceden ürünün, salt ürünün tasarımını, ürünün kendisini konuşuyor idik. Harika bir ürün, süper bir mobilya, çok estetik bir masaüstü ürünü gibi. Ama şimdi ürünün önündeki ve arkasındaki süreçleri de içine alan bir işte bir iş modeli içerisinde, bir başarıya kadar giden yolculuk içerisinde birçok yaratıcı kararlar barındıran ve bütün bu konuşacağımız veya konuşacağımız alanların yüzlerce defa sorgulandığı, çalışıldığı bir değerler bütünden başlıyoruz. Ben buna özetle fikirle başlayan, müşteri deneyimi ve geri bildirimleriyle devam eden o bütünsel sürecin bütün diyorum, sistem. Dolayısıyla temel şey bu. Şimdi dolayısıyla iş büyüdüğünde endüstriyel tasarımcıların domine ettiği ve yönettiği bir alandan sadece aslında değerler bütününde böyle disiplinler arası bir geçişte büyük bir oyun olmaya başlıyor. Şimdi bunu tabii algılayanlar var, yaşamına koyabilenler var, henüz öğrenenler var. Bu eğriler hep böyle iç içe geçiyor. O yüzden de bizim strateji ve arama toplantılarımızda özellikle biz salt tasarımcılarla değil, tasarım alanının paydaşlarıyla, karar vericileriyle, işverenleriyle karma bir grupla bunu değerlendirmeye çalıştık. Sırf STK'ların değil, ağların değil, alanın nereye gittiğiyle ilgili. Aslında bir takım öngörülerimiz var ama bu müzakereyi beraber yapmak zorundayız ve beraber bulmak zorundayız. Dolayısıyla buna baktığımızda hani ben şunu söyleyebilirim. Şu an bizden gayri safi milli hasılası 10 kat, 15 kat, 20 kat büyük ülkelerde de benzeri konuşmalar halen yapılıyor. Fikri haklar nedir? Yatırım nasıl yapılır? Tasarım nasıl çalışılır? Tasarım nasıl korunur? Vesaire vesaire. Çünkü neden? Kimse doğuştan bu bilgiyle gelmiyor. Ve yeni girişimciler, yeni şirketler, yeni kuşaklar, üçüncü kuşaklar, dördüncü kuşaklar geldiğinde bir öğrenme eğrisi var. Böyle bakınca da şu ölçekte, şu alandaki grup ve organizasyonlar için bu değerler bütünü olabilir, doğrular bütünü. Şu ölçekte, şu sektörde, şu coğrafyada faaliyette olanlar için de başka bir şey olabilir. Dolayısıyla biz aslında hep burada genel konuşmak zorundayız. Sektörlere, ölçeklere, coğrafyalara göre girdiğimizde öne çıkan unsurlar birbirlerinden farklı gösterebiliyor. Ama bir şey var, günün sonunda dünyanın gittiği yönde, bu üründen sisteme doğru gittiğimiz bir yerde, ürünle nihai kullanıcının, bu B2B de olabilir, B2C dediğimiz nihai tüketiciye giden yolculuk da olabilir. O yolculuğun kendisini planlamamız gerekiyor. Nasıl bir yolculuk, nasıl bir tüketim kullanım ilişkisi olacak? Şimdi bizdeki araştırmaya geldiğimizde bu konuda aslında bu konuştuğum argümanların hemen hemen tamamına yakını defalarca konuşuldu. Öğrenme tarafı önemli oldu, ortaya çıktı. Çünkü Türkiye'nin %98 küsuru KOBİ şu an, bakın. Bu demek ki inanılmaz bir öğrenme eğrisi içerisinde bekleyen bir üretim ağı var. Yani çok büyük bir rakam bu. Hatta 99'a doğru gidiyor. Şimdi bütün bu meselenin içerisinde bir akademik yaşam var. Akademik yaşamın kendi içerisindeki kredibilitesi, geleceğe bakışı, orada bir kavram çıkıyor. Tasarım değerlendirme sistemleriyle ilgili iyi ve doğru yoldayız söyleyen bize bir takım mekanizmalar geliştirmek gerekiyor. Bunlar hep böyle aslında çıkan şeyler. Aynı zamanda yeni kuşakların, öğrencilerin ayrıca ele alınması gerektiği ortaya çıkıyor. Fikri haklar, sözleşmeler, bunların eder değer ilişkileri, çok farklı yapılar var artık. Bunlar ortaya çıkıyor. Tasarımcıların şimdi büyük kısmı son dönemde NFT gibi elektronik platformlara kaydıkları yeni alanlar var. Çok soyut kavramlar var, orada çıkıyor. Bir de tasarım alanında son 20 yılda artarak yükselen, son 15'te daha süratlendi, son 10'da daha da UX, AI gibi, UI gibi bu alanlara odaklanan, kullanıcı deneyimi, sistem tasarımı gibi alanlara odaklanan büyük, genişli bir tasarım kitlesi var. Background'ları genellikle yüksek oranda endüstriyel tasarımdan geliyor. Bu alanın etkileri var. Şimdi böyle bakınca önümüzde bir değişimin içinde olduğumuzu yolculuk içerisinde görüyoruz. Ama ölçeğe bağlı olarak konuştuğumuz için, rakamlar üzerinden konuşursak, hangi sektörde, hangi ölçekte ve hangi stratejik yol planı içerisinde çalıştığına göre bu önceliklendirmeleri yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz de önümüzde aslında yeni bir yol haritası var. Birkaç tur daha çalışmayla nasıl dönüşeceğimizi 5 yıl için nihai kararı vereceğiz. Önümüzdeki herhalde bir yarım yıl içerisinde bunu tamamlayacağız. Tabii burada şöyle bir şey var. Burada biraz uzatacağım ama birkaç cümle girmek istiyorum burada. Devlet politikalarıyla, ulusal kalkınma planlarıyla ve de kurum ve örgütlerin bu yönelimdeki planlarıyla, yerel yönetimlerin talepleriyle şekillenen bir ulusal bir stratejiden bahsediyoruz. Şimdi hani şöyle bir hayal de kuralım. Biz en iyi şekilde stratejileri koyduk. Ama bizim stakeholder'larımız kimler veya biz birilerinin stakeholder'ıyız. O aynı vizyonu paylaşamaz isek o zaman çok değerli, çok kıymetli bir yaratıcı, üretken, hatta yaratıcı endüstrileri de koyalım. Salt tasarım da değil. Yani bütün bu karar vericileri işine koyduğumuzda o zaman yani biz çok kıymetli, yetenekli beyinleri yetiştiriyoruz, koyuyoruz. Onlar da o zaman uluslararası şirketlere, dışarıdaki dünyaya destekler veriyorlar. Ama Türkiye'deki yapının bunları talep etmesi lazım. Büyüme ve ilerleme modeli içerisinde. Hani ihracat dediniz veya üretim endüstrisi buradan nasıl zıplayacağız, öbür tarafa gideceğiz tarafında birçok değerli şeyler var. Dolayısıyla bu stratejik yol planı sürekli yaşaması gereken, sürekli evrilmesine izin verdiğimiz, kısa, orta, uzun diye planlamalar yaptığımız, bana sorarsanız 3'te kalmadı. Kısa ve ortası kaldı. Çünkü uzun çok uzun görmek mümkün olamayabiliyor. Ama yolda ona bir bakmak lazım. Çalışmalar var. Dolayısıyla bizdeki neticeler biraz daha fazla üründen sisteme odaklanırken bu dediğimiz parametrelere de yatırım yapmakla ilgili diye söyleyebilirim en özeti.
İşin yaratıcılar, endüstriler tarafını konuştuk ama bir de işin pazarlaması tarafı var tabii ki. Acaba ürünün başarısında siz bu ikisinin rolünü nasıl görüyorsunuz? Yani işin tasarım tarafıyla onun pazarlanması tarafında ve yani şu andaki içinde bulunduğunuz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben benim kendi kendime bulduğum bir metafor var ama sonra fark ettim birkaç yerde de dünyada kullanılıyor ama kendimce bulduğum şeyi söyleyeyim. Ben bunu bir sandalyeye benzetiyorum. Sandalyenin 4 tane ayağı var. Birisi kırıldı mı üçüyle biz kör topal sandalyenin tasarımına bağlı olarak durabiliyoruz. Ama ikisi gitti mi hiç duramıyoruz. Şimdi sandalyenin 4 ayağı neler? Yani biz sihirli 4 ayağı bulalım. Yani bir tanesine tasarım diyelim, diğerine pazarlama diyelim, öbürüne üretim diyelim, Ar-Ge diyelim, operasyonlar diyelim, ne diyelim. Ama ilk önemli 4'ümüzü koyalım buraya. Yani cevap aynen burada. Harika tasarım, vasat pazarlama çalışmaz. Yani işte harika üretim, harika tasarım, harika üretim, vasat pazarlama çalışmaz. Pazarlamacı arkadaşlar kızmasın, vasat tasarım, harika pazarlama, harika üretimle çalışmaz. Yani şimdi bunun gibi bakalım. Dolayısıyla bu değerler zincirinin tümünün birbiriyle konuşması gerekir. O sandalye yıkılıverir. Üzerine oturtamazsınız kimseyi. Şimdi dolayısıyla bu şey de şu çıkıyor meydana. Hani şöyle sanayi örgütleri de gördüm ben. Üretim hatlarını yeniliyorlar. Yeni hatlar geliyor. Milyon milyon eurolar yatırımlar yapılıyor. 1-2 de değil. Sonra burada biz ne üreteceğiz diyorlar. Hani çünkü küresel rekabet onları oraya itiyor. Rakipleri almış o hatları. Burada bütün bunların beraber konuşulduğu bir şeyden bahsediyoruz. Bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla tasarım üzerinden konuşmaya başladığımızda tüketiciye yakınız. Pazarlama üzerinden de konuştuğumuzda tüketiciye yakınız. Yani kullanıcıya, tabii, müşteriye yakınız. Şimdi satış dediğimizde de yakınız. Bakın o zaman yakın olduğumuz insanı bir merkeze bir koyalım hep beraber. Yani bu çalışarak oraya ulaşmayalım. Hepimizin ortak faydası olsun. Kim için, ne için, nasıl yapıyoruz? Dolayısıyla doğru bir tasarım, doğru bir iletişim stratejisi, doğru bir pazarlama yol planı, doğru bir üretim stratejisi baktığımızda hani buna birçok daha diğer isimleri de koyabiliriz. Birbirinden kaçılması mümkün değil. Özetlersek ama burada bizim bu konuşmamızı dinleyen belki endüstriyle bu derinlikte ilişkisi olmayan genç arkadaşlarımız da olabilir. Hani şunu şu basitçe şöyle söylemek isterim. Hedeflediğimiz bir pazarda, hedeflediğimiz kullanıcı beklentileri ve kullanıcıların profillerine göre biz bir şeyler tasarlayabiliriz. Bir de eder değer ilişkisinden şu kadar liraya satacağız diyebiliriz. Bunlarda en ufak bir sapma olduğunda pazarlamada yaptığımız ürün boşa çıkabilir. Ya da pazarlamanın pazar için verdiği bütün öngörülerin dışında başka bir şey öneriyor isek biz tasarımcılar, stratejinin dışında zaman ve kaynak kaybına sebebiyet verebiliriz. Bunlar birbiriyle o kadar çok yakın ve stratejik çalışılması gereken bir şey ki. Ama bir tane bir kelime var. Hani Philip Kotler'in hep böyle de bahsettiği negotiation diyorlar ya, müzakere. Bu alanların birbiriyle müzakere içinde bulunabilmesi, beraber de karar üretebilmesi ve de birbirlerini ikna edebilmesi gerekiyor. Bu modüllerin hep çalışması gerekiyor. Satışı ben yönetiyorum. Pazarlamayı ben yönetiyorum. Bütün rakamlardan ben sorumluyum dediğinizde ve karışmayın bana denilen bir süreç yönetiminde tasarımcının Excel tablolarına yansıtılamayan duygu üzerinden ve de yönelimler üzerinden gördüğü o hissiyatı yoksa eğer o zaman başkalarının önü çektiği o trendlerin arkasında birer böyle izleyici olarak kalıyoruz. Bu da biraz hani OEM'den ODM'e olan geçiş yolculuğundaki sancılar. Hani burada özeti şu, aynı trende farklı vagonlarda olabiliriz ama vagonlar arasında yürüyebiliriz ama aynı yönde yolculuk ettiğimizi bilmemiz lazım. Dolayısıyla bu alanlar birbiriyle o kadar iç içe ki, o kadar da birbirine yardımcı ki, yani çok kritik. Zaten ayırmak mümkün değil.
Kesinlikle. Ya işte biraz fakat bizde de iki sıkıntı bu işbirliği yapmadan, mümkün olduğu kadar az işbirliği yaparak bir iş yürütme şeyimiz var ya, derdimiz var ya, böyle işte aman koalisyon olmasın, aman işte şey olmasın, hani biriyle uzlaşmak zorunda kalmayalım yani.
Evet, evet.
Kendi işimizi, herkes kendi silosunda o işi halletsin falan. Yani farklı değerler olsa da bir de onları bir arada çalıştırmak da bir maharet istiyor. Bir şey daha sormak istiyorum. Hani şimdi sandalye örneğinden gidersek, hani birçok bacağından bir tanesi işte belki koordinasyon, devlet, planlama falan filan, hani işte Kore örneği var, hani hep önümüzde olan, bize sanıyorum bir şekilde, birçok şekilde benzetiliyor yani geçmişiyle bugünü arasındaki bu felsefelerde. Bizde hani devlet hiçbir zaman çok bu işe ön ayak olmadı. Geçmişte de bugün de gibi görünüyor. Yani çok bilinçli yaklaşmadı gibi görünüyor. Evet, bir takım belki planlama süreçleri falan filan vardı ama hani biraz şey oldu. Yani özel sektöre veya eğer oyuncular ve bu işte farklı şeyler, paydaşlar işbirliği yaparlarsa yine de bunu bu açığı kapatabilecek bir şey yapabilirler mi? Yani işte TİB'in yapmaya çalıştığı şey sizlerle veya işte diğer farklı kurumların, yani sadece TİB'in önüne vermeyelim. Burada hala yapılabilecek bir şey var mı, yoksa yine devletsiz bu iş olmaz mı? Böyle bir şey bunu sormak istiyorum.
Şöyle söyleyeyim. Devletsiz o makro politikalarla olmaz. Çünkü ulusal bir strateji gerekiyor. Ama bu inisiyatifler ve içerideki bu konudaki yetkin uzmanlar, disiplinler arası geçişteki disiplinler olmadan da olmaz. Yani dolayısıyla bunların aslında beraber bir üretkenlik içerisinde olması lazım. Hani bizim Güney Kore modeli, Tayvan'ın yıllarca önce başladığı ve gittiği yol, Çin'in burada dönüştüğü bu yolculuk, bunların görünür yüzleri Singapur, Hong Kong gibi alanlar ve bu ülkelerdeki bir takım kentler diye baktığımızda zaten şu ortaya çıkıyor. Bu konuda yol almış ülkelere de baktığımızda ortalama 70 yıl önce ya tasarım konseylerini ya da Design Promotion Center diye adlandırdığımız inisiyatifleri kurdukları, ulusal kalkınma planlarıyla eşleşik bir strateji içerisine koydukları, kiminde devletin hatta sponsor olduğu ama yönetimine gelmediği, kiminde beraber yönetmeye çalıştığı alanlar bunlar. Yani aslında nedir? Ne üreteceğiz? Neresi için üreteceğiz? Ve nasıl üreteceğizin konuşulduğu ve de hangi ürünü, hangi tasarımı yapacağız der gibi. Bu aslında benim az önceki bu G20 hikayesindeki bizim önümüzdeki 16-17 ülkeye baktığınızda, yani bu büyük bir tesadüf değil, güzel bir istatistik. Bu konuda hep adım atmışlar ve yapmışlar. Şimdi bizde de şöyle bir şey var. Yani tekil başarılar yerine bu işi çok iyi yapan firmalarımız da var. Yani büyüyorlar biz yol planı içerisinde. Bütünsel baktığımızda o şeyi doğru yapmamız lazım, hareketi. İyi yapanlar dediğinizde ben Güney Kore modelini, Tayvan'ı, Çin'i çok iyi biliyorum. Defalarca da bulunduğumuz ve içinde olduğumuz ekosistemler bunlar. Şöyle bir şey var. Avrupa'nın dibinde küçük bir kısmımızda, kıta Avrupa'sında ve aslında Asya'dan bakınca da Avrupalı gözüken bir Türkiye'deyiz. Şimdi hemen istiyoruz bazı şeyleri. Almanlar gibi hemen yapalım istiyoruz. Almanlar gibi hemen üretelim istiyoruz. Almanlar gibi diyelim ki fiyat verelim diyoruz. Ya İtalyanlar gibi şöyle olsun. İspanyollar böyle olsun. Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 6-7 ülkenin yaptıklarını hemen gelmek istiyoruz. Ama gereğini de yapmamız lazım. Şimdi gereği çok net ortada. Nitelikli insan gücü, doğru süreç yönetimi, tasarım konuştuğumuz için bugünkü konumuz o da tasarım alarak gideceğim. Tasarımın doğru yönetilmesi. Şimdi bizim o sandalye metaforundaki ayaklara bir de yönetim var. Doğru yönetmezsek zaten bu işi yani ilerletemeyiz. Tasarımcılar adına ürünlere karar veren yaklaşımlar. Şimdi bu gelişmiş coğrafyalara gittiğinizde başka bir eşikten konuşmaya başlıyorsunuz. Endüstri de, girişimci de bu konuda daha fazla farkındalık. Şimdi ülkede de tabii bunun birkaç ayağı var. ihracat ve daha fazla ihracat yapma politikaları üzerine kurulu bir yapımız var. Çünkü doğal kaynaklarımız, örneğin petrolümüz vesaire yok. Biz üretmek zorundayız. Türkiye dev bir ülke. Üretim ülkesi daha doğrusu. Bu üretim ülkesi Türkiye'ye bir fabrika metaforuyla baktığımızda bir endüstriyel tesis için ne söylüyorsak ülkeye de o zaman bunu söylememiz gerekiyor. Doğru planlama, doğru vesaire. Ama değerler zinciri diye de bir kavramımız var. Bu değerler zincirimiz nedir? Hani yine tasarım konuştuğumuz için tasarımı bir başa koyalım. Kendimize bir pozitif ayrımcılık yapalım. Başında veya sonunda olması önemli değil zaten. Zincirde olması önemli. Yani o zaman aslında marka, pazarlama, inovasyon, tasarım, üretim, tedarik. Bu değerler zincirinin görünür olanları var. Görünmeyen arkadaki olanları var. Yani hatta şöyle küçük de bir gülümseyelim. Biz bir ürünü yarım santim geniş yaparsak bunun kutu ve ambalaja etkisi 2,5 santim olabilir. Konteynerlarda bir anda bir bakmışsınız şu kadar adet az olabilir. Bakın size bir şey. Dolayısıyla bunu bütün böyle bir verimlilik üzerinden konuştuğumuzda başka bakmamız gerekiyor. Tasarım şöyle bir alan değil artık. Orada bizim çocuklar var. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Alkışlıyoruz. Öyle değil. Tasarım tam aksine board'da stratejik yol planı içerisinde en başta konuşulması gereken, en sonda da konuşulması gereken değerler bütünü. Ne yapacağınızı ve hangi yöne gideceğinizi o aşamada bilirseniz bütün kaynak kullanımını oralarda yapabilirsiniz. Tasarım görünmez stratejilerin tamamını görünür kılan bir şey. Nedir o? Çünkü ürettiğimiz ürüne dokunuruz, etrafında dolaşırız, içine gireriz bazen araba gibi, banyo gibi, mutfak gibi. Bazen giyilebilir bir teknoloji gibi üzerimize alırız. Bazen elimizde kullanırız, iletiriz vesaire. Şimdi buradan kaçmamak lazım. Bu senaryo deneyim yumağı diyelim buna. Deneyimler bütünü bizim özenle bakmamız gereken bir şey. Şimdi Türkiye'de bunu yeni öğreniyor. Çünkü öğrenenler var, öğrenecekler var. Bazı sektörler çok daha ileri gitti rekabet ve yapıları gereği. Bazı sektörler henüz öğreniyor. Yani bir ton sektör sayabiliriz şimdi. Ben hani şu an ezbere bir 20 tane arka arkaya konuşabilirim. Hiç ayırmadan söyleyeyim. O yüzden şimdi neredeyiz biz? Rakamlarımızı artırırken özgün ürün ve yenilikçi ürünlerimizin sayısını ve getirdiği katma değeri de artırarak daha iyice ilaveten bakmak zorundayız. Tabii bu konuda tasarım, inovasyon, marka vesaire bu konularda aslında gerek Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin gerek devletin, Ticaret Bakanlığı'nın ve Sanayi Bakanlığı'nın çok yüksek motivasyonları var. Ciddi destekler var her iki bakanlıkta da. Ama şimdi bu desteklere sırtımızı dayayarak ve desteklerin yardımıyla ayağa kalkalım ama bunu kendi içimizde sürdürülebilir ve organizasyon yapımızı, yönetim modellerimizi değiştirerek bu işin içinde olalım noktasında olmamız lazım. Şirketler ve organizasyonlar bu alanı bir çıt daha farklı bence yönetmeli. Orada bizim çocuklar var bu işi çok iyi yapıyorlardan. Stratejik yol planı içerimizde biz tasarımı, inovasyonu kendi markamızda hizmet vermeyi bir yol planı içerimize koyduk ve böyle gidiyoruz demek gibi bir yerden ben bahsetmeyi daha çok istiyorum. Süreç yönetiminin daha kritik olduğunu düşünüyorum.
Peki o zaman kapatırken, yani bağlarken, sonunu bağlarken şuna da getireceğim. Hep bunu konuştuk aslında. Değer yaratmanın formülünü konuştuk ama yine bir özet olarak birkaç cümleyle belki sizce bunların hepsi aslında konuştuğumuz şeyler değeri etki eden, değer yaratmayı etki eden şeyler ama ne söylersiniz değer yaratmanın formülü olarak Sertaç Ersay'ın?
Değer yaratmanın formülü mutlaka şöyle. Samimi bir şekilde odaklanarak odaklandığımız problemin üzerine mutlaka olumlu yönde bizi ileriye götürecek. Hani İngilizce'de diyoruz ya moving forward diyoruz. Böyle sürekli üzerine bir şey koyduğumuz ve ileri gittiğimiz fayda sağlayan, çözüm üreten, çok özünde de yeni bir sorunla bizi yüzleştirmeden bizde ne diyeyim konforlu, bizi mutlu eden bir alan içerisinde ilerlemek. Bu bir ürün tasarımı ise ürünün kendisi olabilir veya duygusal yolculuğumuzda kendi içerimizdeki ilerleme olabilir. Yani bile bile hata yapmadığımız, bile bile zarar vermediğimiz bir süreç içerisinde samimi bir şekilde çözerek ilerlemek. Yani buna da ilerlemek diyelim. İlerlemeyi kaynak kullanmak, yeni bir kirlilik yaratmak anlamında değil. Çözümlerimizin üzerine yeni değerli çözümler yapmak. Ama bu şöyle bir şey, uzlaşma sözcüğü de kritiktir benim için. Uzlaşarak, müzakere ederek beraber ilerlediğimiz bir yolculuk planlamak, o değer onun yanında beraber gelir. Yani çözümle gittiğimizde zaten yarattığımız o ne diyelim değeri yüksek bir yaklaşım üretmiş oluyoruz herkese, kendimize ve etrafımıza. Dolayısıyla bendeki notu iki cümleyle böyle.
Harika, %100 katılıyorum, ben de öyle düşünüyorum. Peki, çok daha fazla konumuz var aslında ama bir de sivil toplum tarafındaki çalışmalarınızdan hiç bahsetmedik ama bilmiyorum, birkaç cümleyle ondan bahsedersiniz, oradaki beklentilerinizden.
Tabii şöyle, sivil toplum örgütleri çok önemli. Farklı alanlardan, farklı disiplinlerden temsilcilerin bir arada olduğu, farklı yaklaşımları konuşulabileceği ve de değer yaratma dedik ya, inandığımız o değerler bütününü gelip aktarabildiğimiz ve yayabildiğimiz platformlar. Bu sosyal ağlar ve ağlar diye de kısa bir başlık koyabiliriz. Aslında geleceğin alanları, farklı düşüncelerin birbirleriyle etki alanı içerisinde oluşturdukları, ortak motivasyonda ilerledikleri alanlar. Örneğin ben hem iş dünyası içinde bir takım örgütler duyayım, hem mesleki alanda bir takım örgütler duyayım, yaşam, sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında varım. Dolayısıyla hani böyle bir, şöyle bir 6-7 kulağımız olsaydı, biriyle pazarı, biriyle teknolojiyi, biriyle ihtiyaçları, biriyle gezegeni, biriyle hava durumunu falan aldığımız ve yorumladığımız bir şey. Dolayısıyla hepimizin ortak bir şeyi var. Bir ne diyeyim, bir düşünce sistematiği ve bir beyni ve bir aklı var. O aklı bizim beslememiz lazım. Beslerken de bu sivil toplum örgütleri ve ağlar çok kıymetli oluyor. Şunu da söyleyeyim. Tasarım alanında ileri gitmiş ve ne diyelim, öykündüğümüz diyelim, beğendiğimiz diyelim, ulusal politikaları da yerinde olan ülkeler diyelim veya rekabetçi olan yerlere devlet politikalarının bu konuda çok ciddi samimi bir şekilde olduğu, bu konuda çok güçlü endüstrilere sahip olduğu, güçlü endüstri illa üretim endüstrisi olması gerekmez. Bu endüstriyi nemalanan bir endüstri olarak da bakalım. Ona bir, hatta ayrılmadan bir örnek de veririm. Bir de çok güçlü ağların olduğu, sosyal ağların olduğu ülkeler. Şimdi sivil toplum örgütleri. Bu üç ayak, sandalyenin o üç ayağı gibi. Dördüncüyü de biz koyabiliriz. O da dördüncü bir aset olsun, onu bulabiliriz. Bu Almanya'da da böyle, İtalya'da da böyle, Güney Kore'de de böyle, Singapur'da da böyle, şeyde de böyle, başka ülkelerde de böyle. Örneğin kuzey ülkeleri çok başarılı, çok güçlü üretim endüstrilerim var. Aritmetik ortalamada yok, hayır. Hani var ama salt üretim ülkesi değiller. Yani dünyanın dört bir tarafı kullanıyor. Ama çok güçlü bir şekilde markayı, tasarımı, yönelimleri yöneten inisiyatifleri var. Dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettikleri yerde üretimi yapabiliyorlar ama öbür yetkinlikleri yönetiyorlar. Dolayısıyla hani bu konuda çok örnekler var. İşte gidin bir elektronik markete, gidin IKEA'ya, gidin öbür yere, işte bakıyorsunuz. Yani dolayısıyla üretim çok böyle dolaşan bir yer. Yani bugün siz de üretirler, yarın başka bir yerde üretirler. Ama yetkinliğe sahip olursanız o beyin dediğimiz buraya, yani o beyin gücü, brain diye söylenen kanala, burada işte o söylediğiniz tam da o değer zincirindeki bütün önemli o değer alanları orada. Dolayısıyla STK'larda olmamızın bir nedeni de aslında kişisel gelişim ve kişisel öğrenme eğrisine de büyük faydaları var. Hani o şekilde bu boyutta bir örnekle kapatabilirim.
Çok teşekkür ediyorum Sertaç Bey, tekrar bütün konuşmalar için. Ben hakikaten doyamadım. Belki tekrar ne yaparız? Size nasıl ulaşabilirler dinleyicilerimiz?
Ben bütün bir kere sosyal medyada Sertaç Ersay'ın accountuyla her yerde ulaşabilirler. Onu söyleyeyim. Web sitesi, LinkedIn, Instagram, her yerde ulaşabilirler. Hiç sorun yok. Sertaç Ersay'ın.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Rica ediyorum. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum ben de.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından, kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam, güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.